Ayrım 64.
Sayfa 158. Ayrımcılık. Ayrımcılık kavramı ilk olarak 1987 yılında Anglo-Saxon hukukunda ve bir mahkeme kararında kullanılan ayrımcılık kavramının halen genel kabul gören bir tanımı bulunmamakta, farklı tanımlara rastlanmaktadır. Ancak genel bir tanım vermek gerekirse ayrımcılık toplumsal yaşamda dil, din, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, özgürlük, yaş gibi nesnel olmayan faktörler temel alınarak birey ya da gruplara yönelik eşsiz davranış ve uygulamalar olarak belirlenebilir. Dipnot: ayrımcılık toplumsal yaşamda dil, din, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, özgürlük ve yaş gibi nesnel olmayan faktörler temel alınarak birey ya da gruplara yöneltilen eşitsiz davranış ve uygulamalardır. Çoğu uluslararası sözleşmede ayrımcılık tanımı yapılmamış ancak ayrımcılık yasaklanmıştır. Uluslararası sözleşmelerden bazıları sadece sözleşmenin kapsamı içinde yer alan haklar konusunda ayrımcılığı yasaklarken bazı sözleşmelerde ve beyannamelerde yasak kapsamı bireylere tanınan tüm hakları kapsayacak şekilde geniş tutulmuştur. Ayrımcılık yasağı ile ilgili düzenlemelere genel nitelikli bir insan hakları sözleşmesi içinde bir hüküm olarak veya ayrımcılığı yasaklayan bir sözleşmede yer verilmiştir. Genel nitelikli insan hakları sözleşmelerinde hangi nitelikler bakımından farklı muamelelerin ayrımcılık sayılacağı bazen sınırlı olarak bazen sayılı olarak belirtilmektedir. Birleşmiş Milletler'in her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşmesi, sözleşmede geçen ırk ayrımcılığı kavramını ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ya da kamusal yaşamın başka her alanında insan haklarının ve temel özgürlüklerin eşitlik koşullarında tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını bastırma ya da tehlikeye koyma amacı taşıyan ya da sonucu doğuran ırk, renk, soy, ulusal ya da etnik köken üzerine dayalı her tür ayırt etme, dışlanma, kısıtlanma ya da yeğleme şeklinde belirtilmektedir. BM'ye ait kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi ise yine sözleşme konusu ile sınırlı olarak kadınlar hakkında ayrımcılık kavramını erkek ve kadın eşitlik temeline dayanarak evlilik durumları ne olursa olsun kadınların siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel, kişisel alanlarda ya da başka bir alanda insan haklarından ve temel özgürlüklerinden yararlanmasını ya da bu hak ve özgürlüklerin tanınmasını ve kullanılmasını tehlikeye koyma ya da kaldırma sonucu doğuran ya da amacı taşıyan cinsiyete dayalı her türlü ayırt etme, dışlama ve kısıtlama şeklinde tanımlanmaktadır. Sözleşmelerin uygulanmasını izleme ve denetleme yetkisine sahip çeşitli uluslararası organlar da ayrımcılık kavramını tanımlamakta. Bu tanımlar ayrımcılık kavramının açıklanmasında etkili olmaktadırlar. Örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre ayrımcılık kavramı bir birey ya da gruba uygun haklı sebep olmaksızın sözleşme daha elverişli bir işlem gerektirmese bile bir başkasına oranla daha iyi davranıldığı durumları kapsar şeklindedir. Ortaya çıkış biçimlerine göre ayrımcılık türleri. Ayrımcılık konusunda standart bir sınıflama söz konusu değildir. Literatürde kanunlarda ve uluslararası sözleşmelerde çok sayıda ayrımcılık türüne rastlanmaktadır. Bu sınıflandırmalardan biri olan ortaya çıkış biçimine göre ayrımcılık türleri arasında doğrudan ayrımcılık, dolaylı ayrımcılık, dolayısıyla ayrımcılık, taciz, cinsel taciz, pozitif ayrımcılık, sistematik ayrımcılık, çoklu ayrımcılık ve ters yönlü ayrımcılık sayılabilir. Doğrudan ayrımcılık, açık ayrımcılık yani, dolaylı ayrımcılık, örtülü ayrımcılık. Doğrudan ayrımcılık, kişiye onunla veya aynı benzer durumda olan başka bir kişiye göre daha az olumlu davranılmasıdır. İş başvurusunda bulunan kişiyi, cinsiyeti, yaşı, cinsel yönelimi, ten rengi veya dini inancı nedeniyle işe almamak, zencilerin veya roman çocuklarının bir okula veya restoranta girmesine izin vermemek, doğru ayrımcılığa örnek olarak verilebilir. Dolaylı ayrımcılık ise, bir kanun veya işlemin herkese eşit şekilde uygulanması ancak toplumun bir bölümü üzerinde orantısız etkiye sahip olması ile ortaya çıkan ayrımcılık türüdür. Kişiye özgü, özel bir durum nedeniyle kişiyi diğerlerine göre dezavantajlı konumuna sokarak tarafsız görünüşteki kriter ve uygulamalara dolaylı ayrımcılık adı verilmektedir. Dolaylı ayrımcılık, birbirinden farklı konumlardakine farklı şekilde davranılmamasından dolayı ortaya çıkmaktadır. Kadınların işte yükselmesine engel olmak amacıyla işin niteliği gerektirmediği halde B sınıfı ehliyet şartı getirmemesi, kadınların coğrafi mobilitelerin düşük olduğu belirmesine rağmen işin niteliği gerektirmese bile işe girebilmek için uzun süreli seyahat edebilme koşulunun aranması dolaylı ayrımcılığa örnek olarak verilebilir. Dolayısıyla ayrımcılık bir kişinin kendisiyle bağlantılı bir başka kişinin nitelikleri nedeniyle ayrımcılığa uğramasıdır. Beyaz bir kişinin siyah bir kişiyle evli olması veya Müslüman bir kişinin Hristiyan bir kişiyle evli olması nedeniyle ayrımcılığa uğraması dolayısıyla ayrımcılığa örnek verebiliriz. Bu örneklerde ırk ve din temeline dayalı bir ayrımcılık söz konusudur. Ancak burada kişinin kendisi ile değil, kendisiyle bağlantılı bir başka kişinin nitelikleri nedeniyle ayrımcılığa uğraması söz konusu olmuştur. Taciz, cinsel taciz. Taciz, ırk veya etnik köken, din veya inanç, engellilik veya cinsel yönelim gibi nedenlerden herhangi biriyle ilgili olarak bir kişinin onurunu zedelemek ve gözdağı veren, düşmanca, aşağılayıcı, küçük düşürücü ya da saldırgan bir ortam yaratmak amacı veya etkisiyle o kişi için istenmeyen bir fiil gerçekleştirilmesidir. Cinsel taciz ise kendi isteği ve rızası olmadan kişiye karşı sözlü veya fiziksel olarak yapılan sarkıntılık ve genel ahlaka uymayan davranışlardır. Araştırmalara göre kadınlar özel ve çalışma yaşamlarında erkeklere göre daha fazla cinsel tacize uğramaktadırlar. Gelişmiş ülkelerde kültürel yaklaşımlara ve hukuki geleneklere bağlı olarak cinsel taciz farklı hukuki temellere dayandırılırsa da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, İsviçre, BM, Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO, Avrupa Birliği'nin cinsel tacizli 2002-73 sayılı direktifi cinsel tacizi cinsiyet temelli ayrımcılık olarak kabul etmektedirler. cinsel taciz doğrudan veya dolaylı yapılabilmekte, fiziksel veya sözel nitelik taşıyabilmektedir. Dokunma, göz süzme, çirkin davetlerde bulunma, telefonla rahatsız etme, takip etme, açık fıkra anlatma, espri yapma, resim gösterme, cinsiyetin bir çıkar aracı olarak kullanılması gibi davranışlar cinsel tacize örnek olarak verilebilir. Cinsel taciz, taciz eden kişinin karşısındakine gücünü ve otoritesini kabul ettirmek istemesi veya cinsel isteklerini dışa vurmasından kaynaklanmaktadır. Olumlu, yani pozitif ayrımcılık. Kimi zaman eşit davranabilmek için kişinin din, dil, renk, ırk, cinsiyet, özgürlük gibi dezavantaj yaratan durumlarını göz ardı ederek kişi lehine yapılan davranış ve uygulamalar pozitif ayrımcılığı oluşturmaktadır. Pozitif ayrımcılık tarihsel olarak eğitim, istihdam, hukuk ve siyaset gibi alanlarda dışlanmış grupların içerilmesini sağlamaya yönelik politika ve uygulamalardır. Ayrımcılıktan kaynaklanan eşitsizliği, dezavantajlı gruplara sorunun kaynağına göre daha farklı haklar vererek çözmeye çalışmaktadır. Kota yöntemi en fazla uygulanan pozitif ayrımcılık yöntemidir. Sistematik ayrımcılık. Belirli gruplara karşı kurumsallaşmış yapılar, politikalar, uygulamalar ve geleneklerdir. Belirli gruplara karşı farklı veya ikinci dereceden koşullar, eğitim, ulaşım ve diğer hizmetlerdeki yetersizlikler bu tür ayrımcılığa girmektedir. Güney Afrika'da hükümet tarafından 1990'ların ortalarına kadar zencilere karşı uygulanan ırk ayrımcılığı, bu ayrımcılığa en önemli örneklerden biridir. Çoklu, yani kesişen ayrımcılık. Birden fazla ayrımcılık türünün aynı anda ihlal edilmesi ve birden fazla konuda yapılan ayrımcılıktır. Zenci bir kadının hem rengi hem kadın olmasından dolayı, özürlü ve Müslüman bir erkeğin hem özürlü hem dini nedenlerle ayrımcılığa tabi olması çoklu ayrımcılığa örnek olarak verilebilir. Ters yönlü ayrımcılık. Toplumda genel olan grubun karşı karşıya kaldığı ayrımcılık türüdür. Dezavantajlı gruplara uzun süre uygulanan olumlu ayrımcılık uygulamaları sonucu bu defa genel grup üyelerinin ayrımcılığa uğramasını ifade etmektedir. Çalışma yaşamında ayrımcılık. Ayrımcılığın en yaygın şekilde görüldüğü yer çalışma yaşamıdır. Çalışma yaşamında ayrımcılık genel olarak verimliliği eşit olan kişilere sadece belli bir gruba ait olduklarından veya özelliklerinden dolayı istihdam ve iş olanaklarının kalitesi bakımından eşit davranılmamasını ifade etmektedir. ILO 111 sayılı istihdam ve meslek alanında ayrımcılık sözleşmesinde çalışma yaşamında ayrımcılık, istihdam ve meslek alanında fırsat eşitliğini ortadan kaldırma ya da bozma etkisi olan ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal görüş, ulusal ya da sosyal köken temeline dayalı her türlü ayrılık, yani fark, gözetme, ayrı tutma, dışlama ya da üstün tutma, yeğleme şeklinde tanımlanmıştır. Çalışma yaşamında ayrımcılık ülkelere, sektörlere, iş yerlerine göre farklılık göstermektedir. Bu ayrımcılığın ortaya çıkmasında ve yaygınlaşmasında öncelikle ülkelerin ekonomik koşulları, sosyo-kültürel yapısı, hukuki yapısı ve iş gücü piyasasının gelişmemiş olması etkili olmaktadır. Ayrıca iş yerlerinde izlenen strateji ve politikalar, örgüt kültürü, insan kaynakları sistemi, işçilerin bireysel tutum ve davranışları, ön yargıları ve algılamaları, örgütsel çatışma, iletişim gibi iş yeriyle ilgili faktörler çalışma yaşamında ayrımcılığın ortaya çıkmasında rol oynamaktadır. Ülkelerin ekonomik, sosyal kültürel yapısı geliştikçe demokratikleşme düzeyi arttıkça farklı dil, din, ırk, cinsiyet gibi özelliklere sahip bireylerin ayrımcı politikalarla karşılaşma düzeyleri azalmaktadır. Çalışma yaşamında ayrımcılık, çalışma yaşamının tüm aşamalarında işe alınırken iş sırasında ücretlenme, çalışma ve dinlenme süreleri, yıllık izinler, performans değerlendirme, terfi, eğitim ve işten ayrılırken ortaya çıkmaktadır. Çalışma yaşamında ayrımcılık, işçilerin motivasyonunun ve iş yerlerinde verimliliğin azalmasına, iş yerlerinde güç dengelerinin bozulmasına, adalet duygusunun zayıflamasına, iletişim bozulmasına, işçi devir hızının artmasına, vasıflı gücün iş yerlerinden ayrılmasına, iş yeri ve ülke imajının bozulmasına neden olmaktadır. İş yerlerindeki ayrımcılığa karşı işçilerin genelde sessiz kaldıkları, hukuki yollara başvuramadıkları görüşülmektedir. Birçok işçi ayrımcılığa boyun eğerek iş yerinde çalışmaya devam ederken bir bölümü işten ayrılmak zorunda kalmakta, bu durum ise ayrımcılığın giderek artmasına yol açmaktadır. Çalışma yaşamında en çok karşılaşılan ayrımcılık türlerine ise ırk, renk, ulusal veya etkin köken, din ve siyasi görüşe dayalı ayrımcılık, cinsiyet ayrımcılığı, yaş ayrımcılığı ve özürlü ayrımcılığı oluşturmaktadır. Ayrıca cinsel yönelim, ücret ayrımcılığı gibi farklı nedenlere dayalı ayrımcılık türleri de bulunmaktadır. Irk, renk, soy, ulusal veya etnik köken, din ve siyasal görüşe dayalı ayrımcılık. İnsanlar doğuştan itibaren ırk, renk, dil, köken, din gibi farklı özelliklere sahiptir. Bu özellikler tüm toplumlarda zenginlik olarak algılanmak yerine ayrımcılık konusu olmaktadır. BM İnsan Kaynakları Evrensel Bildirgesi'nin 1. maddesi, herkes hiçbir yönden, özellikle ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi görüş ya da başka her türlü görüş, ulusal ya da etnik köken, servet, doğum ya da başka her durum yönlerinden ayrım gözetmeksizin bu bildirgede duyurulan tüm haklardan ve özgürlüklerden yararlanabilir şeklinde düzenleme yaparak kişilerin bu özelliklerinden dolayı ayrımcılığa uğramalarını yasaklamıştır. BM'ye göre ait din ve inanca dayanan tüm hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık biçimlerinin kaldırılmasına ilişkin bildirgede din ve inanç temeline dayanan her türlü hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık yasaklanmıştır. Ancak konu ile ilgili tüm uluslararası sözleşmelerde ve ulusal düzenlemelerde ayrımcılık yasağı getirilmesine rağmen uygulamada her alanda özellikle çalışma yaşamında bu nedenlere dayalı olarak ayrımcılık devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahların, İngiltere'de Asya kökenli İngilizlerin, Fransa'da Kuzey Afrikalıların, Yunanistan'da Makedonyalıların ve Batı Trakya Türklerinin, İrlanda Cumhuriyeti'nde Protestanların, Kuzey İrlanda'da Katoliklerin 11 Eylül 2001 tarihinden sonra Müslümanların Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa iş piyasasında çalışma yaşamının her aşamasında karşılaştıkları ayrımcılık, etnik ve dini ayrımcılığı örnek olarak verilebilir. Cinsiyet ayrımcılığı. Cinsiyet ayrımcılığı bir kişinin bir kadına, erkeğe, cinsiyetine dayalı olarak bir kadına, erkeğe davrandığı veya davranacağından daha olumsuz veya daha az olumlu davranması, yani doğrudan ayrımcılık ve veya biçimsel olarak eşitlikçi görünen davranış ve uygulamaların sonradan kadın erkek üzerinde ayrımcı etkiler yaratması, dolaylı ayrımcılık olarak tanımlanmaktadır. Cinsiyet ayrımcılığı farklı cinsel yöntemleri olan kişilere yönelik ayrımcılığı da içermekte veya farklı cinsel yönelime sahip kişilere yapılan ayrımcılık cinsel yönelim ayrımcılığı olarak sınıflandırılmaktadır. Özürlü, engelli ayrımcılığı. Özürlü ayrımcılığı kişilerin fiziksel, zihinsel, psikolojik veya duygusal rahatsızlıkları nedeniyle diğer kişilere göre dezavantajlı bir konumda olmalarını ifade etmektedir. BM engelli kişilerin hakları sözleşmesi engele dayalı ayrımcılık kavramını engele dayanan ayrımcılıktan siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel, sivil ya da başka alanlarda tüm insan haklarının ve tüm temel özgürlüklerinin başkalarıyla eşitlik temelinde tanınmasını, kullanılmasını ya da bu hak ve özgürlüklerden yararlanmasını tehlikeye koyma ya da hiçe indirgeme amacı taşıyan ya da sonucu doğuran engele dayalı her tür ayrım, dışlama ya da kısıtlama anlaşılır. Engele dayalı ayrımcılık, makul düzenlemelerin reddedilmesini de kapsamak üzere tüm ayrımcılık biçimlerini kapsar şeklinde tanımlanmıştır. Sözleşme, bu tanımlama özürlülere yönelik her türlü ayrımcılığı yasaklamıştır. Çalışma yaşamında özürlü ayrımcılığı dolaylı ve doğrudan ayrımcılık olarak iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Doğrudan ayrımcılık ile özürlünün özürlü olmayan kişiden daha az ilgi görmesi, dolaylı ayrımcılık ile özürlü kişilerin başa çıkaramayacaklarından durumlar ortaya çıkar ve onların sosyal eşitlikten dışlanarak haksızlığa uğraması ifade edilmektedir. Yaş ayrımcılığı. Yaş ayrımcılığı, ironik tarafından ayrımcılık için yaşın kullanımının haksız olduğu ve yaşlı işçilere haksız muamele durumunda uygulanır şeklinde tanımlamaktadır. Yaş ayrımcılığı ile kişi hem özel hem de çalışma yaşamında karşılaşabilmekte, ancak çalışma yaşamında daha belirgin şekilde görülmektedir. Tanımda sadece yaşlı işçilerden söz edilmesine karşılık, çalışma yaşamında yaş ayrımcılığı, yaşlı işçiler yanında gençler, genç işçiler için de söz konusu olmaktadır. Ancak yaş sınırı ülkelere göre değişmekte, belli bir yaşın üzerindeki işçiler, genç işçilere göre daha fazla yaş ayrımcılığına uğramaktadırlar. Yaş ayrımcılığında işverenler ve bir taraftan gençleri belli bir iş deneyimine sahip olmadıkları için işe almazken, diğer taraftan iş tecrübesi olan yaşlı işçileri de verimlilikleri düşük, yeniliklere kapalı oldukları için işe almaktan kaçınmakta ve işten çıkartılmaktadırlar. İşe alma sırasında işverenlerin iş gerekleri ile bağlantılı olmaksızın iş ilanlarına alt veya üst yaş sınırı koymaları, kriz sırasında yaşlı işçilerin öncelikle işten çıkartılması veya onların erken emekliliğe zorlanması, işte yükselme sırasında kıdem yerine performans kriterinin dikkate alınması, kişilerin yaşlarıyla alay edilmesi, yaş ayrımcılığı uygulamalarına örnek oluşturmaktadır. Yaş ayrımcılığı yasağı ile ilgili ilk düzenleme 1967 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdamda yaş ayrımcılığı kanunu ile yapılmış. Kanun ile 40 yaş ve üstü kişilerin çalışma yaşamında yaş ayrımcılığına karşı korunması öngörülmüştür. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra diğer gelişmiş ülkelerde de yaş ayrımcılığı ile ilgili düzenleme ve uygulamalar yürürlüğe konulmuştur. Sıra sizde 4. Çalışma yaşamında yaş ayrımcılığı kimler için geçerlidir? Sıra sizde 5. Cinsiyet ayrımcılığı kimlere yöneliktir?